Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Çınaraltı programının bir yenisinden hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Bu hafta da sizlerle beraber maziye doğru bir yolculuk yapacağız. Çınaraltı malum nostaljik mevzularıyla sizleri tarihle ama tarihin başka bir yönüyle buluşturuyor. Şimdi sizi programımızda baş başa bırakıyoruz. Değerli dinleyiciler, davet edildiği bir düğün ziyafetine gündelik elbiseleriyle gidince kimse Nasrettin Hoca'ya aldırış etmiyor. Ne buyur diyen var ne de otur diyen. Duruma canı sıkılıyor. Bir koşu evine gidiyor ve bayramlık kürkünü üzerine geçiriyor, sırtına geçiriyor, düğün yerine tekrar geliyor. Hocayı böyle kürküyle kaftanıyla görenler onu baş köşüyordur diyorlar. Önüne envai çeşit yemek sıralıyorlar. Hoca da kürkünün ucunu çorba tasına böyle daldırır gibi yapıyor. Ye kürküm ye diye bağırıyor. Herkes şaşırıp soruyor. Ne yapıyorsun hoca efendi? Kürk yemek yer mi hiç diyor. O da diyor ki madem ki bütün bu hürmet ve ikram kürküme yapılmıştır o halde yemeği de o yesin. Evet bu meşhur bir fıkradır. Nasrettin Hoca'nın en meşhur fıkralarından bir tanesidir. Asırlardır anlatılır ve manasını hala kaybetmemiştir. Şaka bir yana değerli dinleyiciler, kıyafetler her devirde, her zaman, her yerde mühim bir güç göstergesi olmuştur. Günümüzde kullandığımız arabadan oturduğumuz eve, hatta taktığımız saatten ziynet eşyasına kadar pek çok detay gibi. Osmanlı Devleti zamanında kullanılan kaftanlarda bilhassa padişahın gücünü gösteren büyük bir sembol idi değerli dinleyiciler. Sultan kaftanları yalnızca siyasi gücün değil, o devirlerin ince zevkinin, Osmanlı sanatının da ne denli zengin olduğunun bir göstergesi aynı zamanda. Yakın zamanda işte bu zenginliği tüm dünya Washington'da Smithsonian Müzesi'nin Freer ve Arthur Sackler galerilerinde düzenlenen bir sergide stil ve statü Osmanlı Türkiye'sinden saray kıyafetleri adlı muhteşem bir sergide meşher eski tabiriyle bir kez daha görme imkanını ve fırsatını buldu. Bu sergi uzun bir süre devam etti ve çok sayıda ziyaretçi tarafından ziyaret edildi. Bu sergide 16 ve 17. asra ait ihtişamlı padişah kaftanları teşhir edildi. Bu sergideki kaftanların çoğu dünya çapında en fazla sayıda İslami tekstil eserlerinin yer aldığı Topkapı Sarayı Müzesi'nden getirildi. Ayrıca Konya'daki Mevlana Müzesi ile Rusya'daki St. Petersburg şehrindeki Hermitaj Müzesi'nde eski yazlık saray, Çarların yazlık sarayıdır. Hermitaj Müzesi'ndeki koleksiyonlara aittir. Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Bayezid ait kaftanların yanı sıra yine Topkapı Saray'ın koleksiyonundan serpuş, minder ve yer döşemeleriyle işlenmiş kumaşların da dahil edildiğini görüyoruz bu sergiye. Tabii müzeyi gezenlerin, sergiyi gezenlerin en çok alakasını çeken kumaşlarıyla, renkleriyle ve desenleriyle göz kamaştıran kaftanlar oldu. Padişah ve ailesi için hususi olarak hazırlanan kaftanlar uzun ve bol kesim yapılarıyla dikkat çekiyor. Kaftan boylarının büyük olmasından maksat da padişahın ihtişamına ihtişam katmaktır. İnsanların dış görünüşe emniyet verdikleri bir zamanda dış görünüşe emniyet vermemek ahmaklıktır. Yani eskilerin ve bilhassa padişahların dış görünüşe emniyet vermeleri kendilerinin ihtişama, süse, ziynete düşkün olduklarından değil, insanların buna kıymet vermelerindendir. Bu kaftanların çoğu önü açık, küçük dik yakalıdır, uzun veya kısa kolludur, cepli ve yanları yırtmaçlıdır. Değerli dinleyiciler, sultanların iç ve dış olmak üzere iki çeşit kaftanları vardı vaktiyle. Dışa giyilenler merasim kaftanlarıydı. Biçim bakımından da diğerleriyle aynıydı. Ancak kol üzerinden, omuzdan aşağıya kaftan boyu kadar yen denilen ikinci bir kol bulunurdu. Bu yenlerin padişahın görünüşüne ayrı bir ihtişam katmasının yanı sıra tarihi bir vazifesi de vardı. Mesela bayramlarda ve cülüs merasimlerinde, tahta geçme merasimlerinde öpülürdü bunlar. Şimdi eskiden büyükleri selamlamanın usulü etek öpmekti. İşte padişaha arz-ı tazimat ve bağlılık alameti olarak el öpülmesi değil de yerine göre etek veya bu yenlerin öpülmesi mevzu bahis olurdu. İşte bu kaftanların yenleri yere kadar uzanır ve padişaha tazimat, hürmet, bağlılık arz edenler bu yeni öperek bu hislerini gösterirlerdi. Tanzimat devrinden itibaren artık kaftan giyilmediği için bu usul ortadan kalkmıştır. Kaftan yeni yerine tahtın saçağının öpülmesine başlanmıştır. Değerli dinleyiciler, dış kaftanların çoğu seraser, kemha ve atlas gibi pahalı kumaşlar kullanılarak hazırlanırdı. Üzerleri kürk ile elmas ve zümrüt gibi değerli mücevherlerle süslenirdi. Seraser, Osmanlılar zamanında en değer verilen kumaştı. Altın alaşımlı gümüş tel veya doğrudan doğruya gümüş tel kullanılarak dokunurdu. Bu kumaşın en iyi cinsi İstanbul'da saraya bağlı tezgahlarda Seraserci başı nezaretinde dokunurdu. Kemha bir nevi brokar kumaştır değerli dinleyiciler. Daha ziyade Bursa ve Amasya'da dokunurdu. Padişah elbiseleri arasında dikkat çekecek çoğunluktaki kaftanlar atlastan yapılmış olanlardır. İnce ipekli kumaştan, has ipek değildir. Çünkü malum İslam kültüründe erkeklerin ipekli giymesi caiz değildir. Ancak katkı İpek kumaşta katkı varsa o ipekli kumaş olmaktan çıkar. İşte ipekli kumaş katkılı kumaş demektir. İpek kumaş değil de ipekli kumaş. İnce ipekliden dokunmuştur. Atlaslar düz renktedir. Sert ve parlak bir kumaştır. En çok mavi, yeşil ve kırmızı renkler tercih edilmiş bu atlas kaftanlarda. Altın telli çatma, kadife, hatayi, gezi, selimiye ve çuhada kaftan yapımında kullanılan diğer kumaşlar olarak önümüze çıkmaktadır. Fakat en çok atlas kumaşa rastlamaktayız. Değerli dinleyiciler, bir kaftanda en az kumaş kadar ehemmiyetli olan başka unsurlar da vardı. Renk, desen ve motifler. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk devirlerinde çok canlı renklere sahip kumaşlar üzerine çınar yaprağı, nar ve iri kozalak motifleri sıkça kullanılmıştır. Bugünkü insanlara belki garip gelecek ama eskiden erkek kıyafetlerinde de çiçek, motifler ve canlı renkler kullanılırdı. Çok zaman erkek kıyafetiyle kadın kıyafetinin kumaşı birbirinden ayırt edilemezdi. Ayırt edilme tarzdaydı. Elbisenin düğmelerinin, yenlerinin, omuzlarının şekli kadın ve erkek elbisesi olduğunu çok esaslı bir şekilde birbirinden ayırırdı. Ama çok zaman kumaşın rengi, efendim deseni, hatta çeşidi kadınlarla erkeklerin birbirinden çok farklı değildi. Eski Türkler canlı ve ihtişamlı kumaşları her zaman sevmişler. Bugün Türkistan'da yaşayan Türklerde de, bilhassa kırlık yerlerde, hala böyle canlı renklerden kaftanlar, elbiseler, gömlekler görmek mümkündür. Türk kumaş sanatının en ileri seviyede olduğu 16. asırdır değerli dinleyiciler. Bu asırda lale, bulut ve benek motifli kaftanlara çok rastlanmaktadır. Padişahlar, kudretin sembolü, üç yuvarlaktan müteşekkil çintemani motifli kaftanlarını da umumiyetle savaş meydanlarında düşmanı etkilemek için giyerlerdi. 17. asırda kumaşlarda karanfil motifi çok kullanılmıştır ve stilize birer yelpaze şeklini almıştır. Osmanlı Devleti'nin siyasi ihtişamını kaybettiği devirlerdeki kaftanları tetkik ettiğimizde yapımında küçük ve yollu kumaşların tercih edildiğini görmekteyiz. Yeri gelmişken padişah ve ailesi dışında kaftan giyen yok muydu? Evet, Osmanlılar'da sultan kaftanlarının yanı sıra hilat adı verilen bir şeref kaftanı da vardır. Bu tür kaftanlar yüksek rütbeli yabancılara, saray erkanına ve devlet memurlarına, yüksek devlet memurlarına dağıtılırdı. Bugünkü madalyanın karşılığıdır, şiltin karşılığıdır. Mükafat vermek maksadıyla yapılan kaftanlar, devlete yararlık gösteren üstün vasıflı kişilere takdim edilirdi. Kimine göre güç göstergesi, kimine göre Osmanlı sanatındaki ince zevkin tezahürüdür. İster stil deyin, ister statü, ister ikisini birden. Ama Osmanlı kaftanları, Osmanlı devletinin, Osmanlı yaşayışının ihtişamını, ince zevkini gösteren birer numune olarak tarihteki yerini almıştır. Ve bugünkü insanlara da bunları ziyaret edip görme imkanı çok şükür ki vardır, mevcuttur. Görmeyenlere bu kaftanları en azından Topkapı Sarayı Müzesi'nde ziyaret edip görmelerini tavsiye ederiz. Değerli dinleyiciler, tek bir kişi etrafında şekillenen, hüviyet kazanan bir şehir veya semt duydunuz mu? Evet, böyle bir semt var. Hem de yanı başımızda, Eyüp. İstanbul'un fethiyle yeni çağın kapılarını aralayan Fatih'in, Hazreti Peygamber'in eshabından Ebu Eyyub el-Ensari'ye duyduğu hürmetin ve heyecanın tezahürüyle kurduğu ilk yerleşim yeridir. Mimarların ondan aldıkları feyzle baştan aşağı inşa ettikleri, insanların hayatlarında hiç görmedikleri bu zatı hayatlarında bir kez olsun ziyaret etmek istedikleri bir mekandır Eyüp. Kuruluşundan günümüzdeki şeklini almasına kadar Eyüp'ün her safhasında büyük bir rol oynayan Halid bin Zeyd namı diğer Ebu Eyyub el-Ensari'yi, Türkler arasındaki ismini Eyüp Sultan'ı duymayan yoktur. Hele İslam dünyasında da öyle, sadece Türkler arasında değil. Hazreti Peygamber Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde bütün Müslümanlar onu kendi evine misafir etmek istemiştir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber devesi Kusva'yı serbest bırakmıştır. Deve nerede çökerse orada kalacaktır. Kusva da Halid bin Zeyd'in yani Eyüp Sultan'ın evinin önünde durur. Zaten Hazreti Peygamber de onun evinde kalmaktadır. Çünkü Eyüp Sultan Hazretleri Hazreti Peygamber'in akrabasıdır. Dayı düşüyor, dayı evi düşüyor Beni Neccar kabilesinden. Hazreti Peygamber bu evde 15 gün bir rivayette 6 ay misafir olmuştur. Evin alt katında Hazreti Peygamber, üst katında ise Eyüp Sultan Hazretleri kalmıştır. Bu ev değerli dinleyiciler, antır parantez söyleyelim, Medine-i Münevvere'de yakın zamana kadar durmaktaydı. Ve Medine-i Münevvere'de Eshab-ı Kiram'dan kalan son ev bu idi. 1992 senesinin sonlarında bu ev tuvalet ve abdest hane yapılmak bahanesiyle yıktırılmıştır. Osmanlılar zamanında Arif Hikmet Bey kütüphanesi olarak kullanılan bu çok zarif, güzel ve aynı zamanda İslam tarihinde çok mühim hatıralara sahip bina maalesef yıktırılmıştır. Ve böylece dünya yüzünde Eshab-ı Kiram'dan kalan son evde tarihe karışmıştır. Evet, biz dönelim Eyüp Sultan semtine. İşte Hazreti Peygamber'le beraber harplere katılan Eyüp Sultan Hazretleri'nin bu Eyüp semtiyle bağlantısı 668 senesine rastlıyor. Bu sene Yezid kumandasında bir ordu, Emevi halifelerinden Yezid kumandasındaki bir ordu İstanbul'u kuşatıyor. Bu orduda 33 tane sahabi var. Bunlardan bir tanesi de Eyüp Sultan Hazretleri'dir. Eyüp Sultan Hazretleri kuşatmaya katılıyor. Fakat İslam ordusu içinde çok büyük bir kolera salgını baş gösteriyor. Bu kolera salgınında Eyüp Sultan Hazretleri de vefat ediyor. 80 yaşındadır değerli dinleyiciler o tarihlerde. 80 yaşında olduğuna bakmamış, İstanbul'a ilk Konstantiniyye'ye ilk sefer eşen ordu mağfiret olunmuştur hadis-i şerifinin müjdesine kavuşmak için bu orduda savaşmak istemiştir. Ve çok sahabenin şehit olduğu bu orduda Eyüp Sultan Hazretleri de şehit olmuştur. Şehit olmadan önce, vefat etmeden önce beni İslam ordularının ilerleyebileceği en son noktaya defnedin diyerek de bir nevi misyon işaretinde bulunmuştur. Bir müddet sonra hastalığa yenik düşmüş ve vefat etmiştir. Ordu zaafa uğrayınca Emevi ordusu da, İslam ordusu da geri dönmek kararı vermiştir. Kuşatma kaldırılmıştır. Kuşatma kaldırılırken elbette ki Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri orada kalmıştır. Çünkü şehitler öldüğü yere defnedilir. Zaten vasiyeti de budur. Bizans İmparatoru ordu kumandanı Halife Yezid'e haber göndererek, siz buradan gittikten sonra oraya gömdüğünüz kimseyi, tabii onun büyük bir zat olduğunu anlamışlardır, çıkarıp köpeklere yem edeceğim demiştir. Halife Yezid bunun üzerine Bizans İmparatoru'na şu haberi göndermiştir. Sıkıysa yap. Eğer böyle bir şey vaki olduğunu işitirsem, İslam ülkesinde ne bir kilise ne bir Hristiyan bırakmayacağım. Bu da benim ahdim olsun demiştir. Bizans İmparatoru bu tehdidin ağırlığını düşünerek korkudan Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrinin başına iki tane nöbetçi dikmiştir. Ola ki kendini bilmezin biri kabre hürmetsizlik eder de Emevi hükümeti bunu duyar ve İslam ülkesindeki Hristiyanlar zarar görür diye asırlarca Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrini Bizanslılar nöbetçiyle beklemiştir. Sonra burada çıkan bir su sinir hastalıklarına iyi geldiği için ayazma halini almış ve bütün Bizans Rumları Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyaret eder ve bu sudan alır olmuşlardır. Ne zamana kadar? 1204 yılında Latin Haçlılarının Bizans işgaline kadar. 50 sene süren Latin işgali sırasında mezar harap olmuş ve bir müddet sonra kaybolmuştur. İşte yıllar sonra 1453 senesinde Osmanlı ordusu Bizans'ı kuşatmıştır. Ve artık Bizans teslim olmak mecburiyetinde kalmıştır. İstanbul Müslümanların eline geçmiştir. Sultan Fatih'in kafasında İstanbul'a girdiğinden beri bir soru işareti vardır. Acaba Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri nerede? Rivayete göre Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası Akşemseddin bu sualin cevabını rüyasında görmüştür. Hocaya malum olan yerde araştırma yapılınca Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri bulunmuştur. Ancak Fatih Sultan Mehmet kabrin hakikaten orası olup olmadığını anlamak için hocasının işaret ettiği yerin biraz birisinde kıble cihetinde kalan bir yere hocasının işaret için diktiği çınar fidanını dikmiştir. Ertesi gün Akşemseddin oraya geldiği zaman hayır bir yanlışlık var burası değil burası deyince hocasının hakikaten keşfinde isabetli olduğunu anlamış. Orası kazılmış ve Haza Merkada Hazreti Halit diye yazan burası Hazreti Halit'in kabrinin yattığı yerdir yazılı bir taşın bulunduğu mezar bulunmuştur. Ve bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Han bir türbe yanına da zarif bir cami yaptırmıştır. O Fatih Sultan Mehmet'in yerlerini değiştirdiği çınarları ise tutmuş ve günümüze kadar intikal etmiştir. Bunlardan bir tanesi bir yıldırım isabetiyle ortadan kalkmışsa da diğeri mevcuttur, durmaktadır. Burasının aynı zamanda Hazreti Halit'in yıkandığı yer olduğu rivayet edilmektedir. Evet, şehrin ilk külliyesi böylece inşa edilmiştir değerli dinleyiciler. İşte bu tarihten itibaren Eyüp Sultan Türbesi Müslümanlar için ve bilhassa Türkler için çok ehemmiyetli bir mekan haline gelmiştir. Sadece dini bakımdan değil, siyasi bakımdan da bir ehemmiyeti vardır. Osmanlı sultanları tahta çıktıktan sonra buraya gelir, Hazreti Peygamber'e ve sahabesine ait kılıçlardan birini kuşanırlar. Buna taklidi seyf denir. Böylece Avrupalılar, Avrupa krallarının taç giymesine muadil bir merasimle kuşanırlar. Böylece hem türbeye hem de İslamiyet'e verilen değeri de göstermiş olurlar. Ayrıca kabri ziyaret edip dua ederler. Burası asırlar önce olduğu gibi değerli dinleyiciler, Müslüman halkın ziyaretgahlarının da başında geliyor hala. Eyüp Sultan hemen her vesileyle yüzlerce, binlerce ziyaretçi de doluyor her gün. Dualar ediliyor, adaklar adanıyor. Değerli dinleyiciler, Eyüp Sultan 15. asırdan itibaren ulema sınıfından kişilerin, sanat ve fikir adamlarının yaşadıkları, mimari ve kültür tarihinde mühim eserler bıraktıkları bir semt haline geldi. Eyüp'ün ruhaniyetini göz önüne alan hayır kurumları ve nüfuzlu kişiler semte yaraşır yapılar bina ettiler. Hatta bu hususta birbirleriyle yarıştılar. Bu eşsiz eserlerden birisi Zal Mahmut Paşa Külliyesi'dir değerli dinleyiciler. Binanın hikayesi de bir hayli enteresandır. Rivayete göre Zal Mahmut Paşa, paşa olmadan evvel sarayda hademeydi. Ve Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşi Şah Sultan'a aşık. Ama ne çare ki bir hademe ve Şah Sultan'la da evlenmesi imkansız. Bu sırada Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa'nın tahta karşı ayaklanacağına dair rivayetler yayılıyor. Bunun üzerine Zal Mahmut Şehzade Mustafa'nın üzerine gönderiliyor. Ve Şehzade Mustafa'yı mağlup ediyor ve bundan sonra terfi ediyor. Hatta çok güçlü, kuvvetli ve giriştiği bütün müsabakalarda galip geldiği için Zal yani pehlivan unvanını da almış. Zamanla vezirliğe kadar yükselmiştir ve Şah Sultan'la da evlenmiş, damat olmuştur. Dindar, mütedeyyin ve devlete faydalı bir vezirdir. Mimar Sinan'a bir külliye yaptırtmak istemiştir. Ve külliyeyi de Eyüp Sultan Hazretleri'nin yakınında yaparak onun merhametinden istifade etmek istemiştir. İşte Mimar Sinan, Zal Mahmut Paşa ve zevcesi için külliye içine bir de türbe inşa etmiştir. Yine tarihin en enteresan hadiselerinden birisidir ki değerli dinleyiciler, Zal Mahmut Paşa ile zevcesi Şah Sultan birbirlerini çok seven bu iki kişi aynı gün vefat etmişlerdir. 1580 senesinde Zal Şah Sultan ertesi gün ama 24 saat geçmeden de zevci Zal Mahmut Paşa vefat etmiştir. Zal Mahmut Paşa türbesi bugün Eyüp Sultan'da Haliç kıyısında zarif binasıyla Eyüp'ü süsleyen binalardan, mimarlık eserlerinden bir tanesidir. Yapılışı ve yaptıranların hikayeleri de hayli enteresandır. Değerli dinleyiciler, bugün Defterdar Caddesi ile Zal Paşa Caddesi arasında bulunan Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde Eyüp Mehterhanesi faaliyet gösteriyor. Osmanlı Devleti'nin askeri orkestrası, mızıkası diyebileceğimiz mehter takımı, padişah sefere çıktığında savaşta askerlere moral vermek için musiki icra ederdi. Bunun dışında sulh zamanlarında da belli zamanlarda nöbet vurarak halkı coştururdu. Külliyenin bahçesinde bugünkü nostaljik mehter takımının çorbacı başısına ve efendim mehter görevlilerine rastlamak mümkündür. Eyüp Mehterhanesi gönüllülerden müteşekkildir. Her cuma günü öğle namazından 1,5 saat önce Eyüp Sultan Camii önünde nöbet vurmaktadırlar. Değerli dinleyiciler, Eyüp Sultan semtinin zenginliğini bir programa sığdırmak çok zordur. Her biri ayrı ayrı programlarda anlatılacak hususiyetleri vardır. Efendim, Ensar Konağı, Siyavuş Paşa Çeşmesi, Sokulu Mehmet Paşa Türbesi, Kanuni Sultan Süleyman Çeşmesi, Sibyan Mektebi ve dahası. Eyüp hakikaten saatlerce gezilecek bir yerdir. Hele bir de teleferiği var şimdi. Eyüp Sultan Külliyesi'nin hemen arkasından kalkıyor. Manzarasıyla ve havasıyla dillere destan Pierre Loti Tepesi'ne çıkıyor. 2,5 dakikada bir. Kısa ama bir o kadar da nefes kesici bir seyahat bu. Böylece altın boyunuz Haliç ayaklarınızın altında kalıyor. Karşıda güneşin ışıklarıyla, turuncu ışıklarıyla aydınlanan Topkapı Sarayı, Yeni Cami, Haliç'in öbür yakasında Galata Kulesi, Asya topraklarında Çamlıca Tepesi. Hepsi gözünüzün önünde. Pierre Loti'ye giden yamacın büyük kısmı Eyüp Mezarlığı'dır. Buranın üstünden süzülürken de 19. asırda İstanbul'u ziyarete gelen İtalyan edebiyatçı Edmondo de Amicis'in sözleri geliyor insanın aklına. Bu şehrin başka hiçbir yerinde ölüm tasvirini güzelleştiren ve korkmadan seyrettiren Müslüman sanatı bu kadar zerafetle gözler önüne serilemez diyor. Evet, burası kalabalığına rağmen yokluğun belki de en güzel hissedildiği yer ama korkusuzca. Teleferikten inenlerin büyük kısmı İstanbul aşığı Fransız yazar Pierre Loti'nin çok sevdiği, onun adını taşıyan kahvehanede soluğu alıyor. Burada bakır cezvede ağır ağır pişirilen Türk kahvesinin ve manzaranın tadını çıkarmaya çalışıyor. Kahve, öğrenciler, sevgililer ve belli ki eski günleri yad etmeye gelmiş yaşlı teyzeler, yaşlı amcalar ve şaşkın bakışlarıyla Haliç manzarasını seyreden turistlerle doluyor. İnsanlar sanki çevreye hakim huzuru, dinginliği bozmamak için sessizce konuşuyorlar. Ve muhtemelen bulundukları yerin güzelliğine de hayret ediyorlar. Evet değerli dinleyiciler, Eyüp Sultan semtinin en dikkate değer eseri Eyüp Sultan Camii ve Türbesi'dir. Bunun etrafındaki mezarlıklar mufassal Osmanlı tarihi gibidir. O mezarlarda kimler yatmıyor ki kimler? Hele şimdi belediye bunların isimlerini belirten bir abide yaptı da okudukça insan hayrete düşüyor. Eyüp, mesela Feshane, ilk prefabrik binalardan Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında yapılmış, fes üretilen ve aynı zamanda kumaş dokunan bir binadır. Ve son zamanlarda artık sanat ve kültür faaliyetlerine tahsis edilmiştir. Bu da mesela Eyüp için dikkate değer bir yerdir. Yer yer küçük türbelerde Osmanlı devrinin meşhur devlet adamları Sokollu Mehmet Paşa, Siyavuş Paşa gibi veya ilim adamlarının türbeleri vardır. Bunları da gördükçe insan, aa ben bu zatı tanıyorum demektedir. Eyüp aynı zamanda çarşısıyla da meşhurdur. Vaktiyle muhallebicileri, efendim kaymakçıları, oyuncakçıları ve Eyüp köftecileri meşhurdu. Bunlar birer ikişer hayatımızdan çıktı gitti. Ama Eyüp değerli dinleyiciler aynı mütevazi ve sıcak kimliğiyle, hüviyetiyle hala varlığını devam ettiriyor. Hala yerli ve yabancı turistlerin iltifat ettiği hoş bir mekan olarak varlığını devam ettiriyor. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.